Köprülüler. Soru 1. Köprülü Mehmet Paşa nerelidir? Köprülü Mehmet Paşa isminden dolayı vezir köprülü zannedilir. Ancak kendisi aslen Berat yani Arnavut Belgrad'ı sancağının Rudnik köyündendir. Sipahi olarak görev yaptığı yıllarda Amasya'ya bağlı olan köprü kazasının boyvodasının kızıyla evlenmişti. Burada görev yapmasından ve hanımının memleketinden dolayı köprülü olarak anıldı. Köprü kazasının ismi de daha sonra ona nispetle Vezir Köprü adını aldı. Soru 2. Köprülü Mehmet Paşa nasıl sadrazam oldu? Çeşitli saray görevlerinde çalıştıktan sonra Taşra'da görevi olan Köprülü Mehmet Paşa'nın kariyeri inişe çıkışlı bir dönem geçirmişti. Celalilere karşı savaşta yenilerek gözden düştü. Ancak daha sonra İstanbul'a gelerek Kösem Sultan'ın taraftarları arasına katılıp sonunda vezirliğe yükseldi. Ancak çok geçmeden vezirlikten alınarak sürgüne gönderildi. Bundan sonra önemsiz görevlerde bulundu. Hatta bir ara hazineye olan borcundan dolayı tutuklandı. İbşir Paşa'nın sadrazamlık mücadelesine destek verdiyse de onun yenilmesi üzerine köprüye geri döndü. Köprülü Mehmet Paşa fazla parlak olmayan bir kariyere sahip olmasına rağmen dürüst ve yetenekli birisi olarak biliniyordu. 1650'li yıllarda imparatorluk gerek içte gerekse dışta oldukça güç bir durumdaydı. Özellikle Venedik'in Çanakkale Boğazı ve Anadolu kıyılarındaki ablukası kaldırılamıyordu. 80 yaşına gelmiş olan Mehmet Paşa bir görevi olmadan köprüde otururken dostları Resikül Kitap Mehmet Efendi ve Mimarbaşı Kasım Ağa Valide Sultan'ı onun devleti için bulunduğu durumdan kurtaracak bir kişi olduğuna inanarak paşayı sadrazamlığa tayin ettirdiler. Özellikle Mimar Kasım, Valide Sultan'ın keçudalığını yaptığı için bıkıp usanmadan uzun müddet Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığı için Turhan Sultan'a propaganda yapmıştı. Soru 3. Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı için hangi şartları ileri sürdü? Köprülü Mehmet Paşa, dostlarının Valide Sultan'ı ikna etmesi sonucu 15 Eylül 1656'da sadrazam olurken görevi kabul etmek için bazı şartlar ileri sürmüş ve pazarlık yapmıştı. Bu Osmanlı tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir durumdu. Sadrazamlığa tayin olanlar bunun için padişaha duacı olurlarken geçmişi parlak başarılarla dolu olmayan bu yaşlı devlet adamı şartlı olarak sadrazamlığa geliyordu. Köprülü daha önceki sadrazamların askerin ve sarayın müdahalesinden dolayı iş yapamadığını biliyordu. Seleflerinden daha geniş yetkilere sahip olmadan devlette devam eden düzensizliği ortadan kaldıramaz ve Çanakkale Boğazı'nı ablukaya almış olan Venediklileri yenemezdi. Bunun için padişahtan sadece kendisinin kararlarının uygulanacağına dair söz aldı. Bütün tayin ve azilleri sadrazam yapacaktı ve padişah sadrazamla ilgili çıkarılacak olumsuz söylentilere itibar etmeyecekti. Soru 4. Köprülü Mehmet Paşa neler başardı? Yaşlı sadrazamın işi oldukça zordu. Devlet otoritesi iyice bozulmuştu. Köprülü ilk işi olarak kendisinin sadrazam olmasıyla makamlarını kaybedenlere karşı kendisini emniyete aldı. Eski sadrazam sürüldü, mallarına el konuldu ve çevresi dağıtıldı. Devletin üst mevkilerine kendi adamlarını getirtti. 4. Murat döneminden itibaren İstanbul'da büyük bir güç haline gelen kadızadelere karşı harekete geçti. Onların bütün tarikatlarının kapatılması, birden fazla minaresi olan camilerin minarelerinin yıkılması gibi isteklerini reddetti. Kadızadelerin mallarına el koydu. Liderlerini tutuklatarak Kıbrıs'a sürdü. Bu hadise dışarıdan zayıf gibi görünen devletin gerektiğinde ipleri nasıl kolaylıkla ele alabildiğini göstermektedir. Yıllarca İstanbul'da istediklerini yaptıran, devlet işlerine müdahale eden kadızadeler bir günde bitirilmişti. Sadrazam, Avaza Mehmet Paşa'yı öldürtmesinden dolayı kendisine karşı çıkan sipahileri yeniçerileriyle sindirdi. Masrafları kısıp hazineye girmesi gereken paraları emniyet altına alarak bütçeyi denkleştirdi. Kendi durumunu emniyet altına aldıktan sonra Çanakkale Boğazı'ndaki Venedik ablukasını kaldırmak için harekete geçti. Gönderdiği donanma başarısız oldu. Ancak bir topçunun açtığı ateş sonucunda Venedik donanmasının komutanlık gemisinin havaya uçmasıyla abluka gitti. Bolcaada ve Limni'nin geri alınmasıyla boğazlarda emniyet sağlandı. Bu başarıyla sadrazamın prestiji arttı. Venedik tehlikesinin hafiflemesiyle Anadolu'daki isyanlar ve Erdel'deki Osmanlı Devleti'nden ayrılma faaliyetlerine karşı harekete geçildi. Sadrazam Erdel'deyken isyan eden Abaza Hasan Paşa İstanbul önlerine geldi. Seferden geri çağrılan sadrazam Abaza Hasan Paşa'nın üzerine yürüyünce asiler dağılarak geri çekildiler. Hasan Paşa barış isteyince onu ve yandaşlarını Halep'te bir ziyafette öldürttü. Anadolu'da geniş bir teftiş başlatarak durumu şüpheli görünen askerler ve ulema sınıfı üyelerini yakalatıp kellelerini İstanbul'a göndertti. Devrim kaynakları 10 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söylerler. Köprülü sert tedbirlerle devlet otoritesini yeniden kurmuştu. Gerek onun gerekse oğlu Fazıl Ahmet Paşa'nın icraatlarıyla Osmanlı İmparatorluğu kendisini toparlamış ve sistemin tekrar işler hale gelmesiyle 2. Viyana seferine kadar yaklaşık çeyrek asır 16. yüzyıldaki güçlü görüntüsüne geri dönmüştür. Soru 5. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa nasıl sadrazam oldu? Köprülü Mehmet Paşa 85 yaşına gelmişti ve yaşlılığı iş görmesine engel olmaya başlamıştı. İyice kuşkucu olan sadrazam gittikçe sertleşiyordu. Padişah sadrazamlığa Şam Beylerbeyisi olan oğlunu getireceğine söz verince görevinden ayrıldı. Fazıl Ahmet Paşa İstanbul'a babası öldüğü gün yani 30 Ekim 1661'de geldi. 4. Mehmet sözünde durarak sadrazamlığa onu tayin etti. Bu durumda Osmanlı tarihinde bir ilkti. Padişah göreve atayacağı kişiyi kendi isteklerine göre değil eski sadrazamın arzusuna göre seçiyordu. Sadrazamlık babadan oğula geçiyordu. Fazıl Ahmet Paşa babasından daha yumuşak ve zeki bir idareciydi. Gerektiğinde birçok kişiyi idam etmesine rağmen isteklerini siyasi dehası ile yerine getirerek fazla sertliğe başvurmadan babasının acımasızlığının Osmanlı İmparatorluğu'nda yarattığı dehşeti ortadan kaldırdı. Soru 6. Fazıl Ahmet Paşa Uyvar'ı nasıl fethetti? Osmanlılar Venedik'e karşı karadan bir savaş için hazırlıklar yaparlarken Habsburgların Osmanlı tabiyeti altında olan Erdel'e müdahale etmeleri sebebiyle bundan vazgeçilip Avusturya'ya savaş açıldı. Fazıl Ahmet Paşa, Avusturya'nın önemli savunma mevkilerinden birisi olan Uyvar'ı 38 günlük kuşatmadan sonra 24 Eylül 1663'te fethetti. Uyvar'la birlikte 4 büyük kale, 30'a yakın palanga ve 700 köy Osmanlı topraklarına katıldı. Bu fetihler Avrupa'da büyük bir heyecana sebep olmuş, ihtiyar aslanın sonunu geldiğini sandıkları bir sırada 16. yüzyıldaki korkularına geri dönmüşlerdi. Türk gibi kuvvetli sözü tekrar söylenmeye başlanmıştı. İspanya, Fransa, Saksonya ve Brandenburg Avusturya'ya para ve asker yardımında bulunarak Türk ilerleyişini durdurmaya çalıştırdı. Osmanlı ordusu düşmana ağır bir darbe vurmadığı için İstanbul'a geri dönmemişti. Kışı Macaristan'da geçirdikten sonra ilerlemeye devam etti. 1 Ağustos 1664'te Osmanlı kuvvetleri Avusturyalı komutan Montecoli'nin idaresindeki orduyla Saint Gotthard köyü civarında karşılaştı. Osmanlı ordusu Haçova Savaşı'ndan sonra meydan savaşı yapmamış, daha ziyade kale kuşatması üzerinde uzmanlaşmıştı. Avusturyalılar ise 30 yıl savaşları dolayısıyla gerek meydan savaşları gerekse harp malzemesi yönünden oldukça ileriye gitmişlerdi ve başlarında da önemli bir komutan olan Montecuculi vardı. Bu savaşta Avusturya kuvvetleri Osmanlı ordusunu büyük bir hezimete uğratamadıysa da üstünlük sağlamış ve nehri geçmelerini de engellemişti. Avusturya galip gelmesine rağmen bu savaştan sonra 10 Ağustos 1664'te imzalanan Vasfar Antlaşması'yla Erdel'den çekildi ve Osmanlı fetihlerini de tanıdı. Bu anlaşma bütün Avrupa'da şaşkınlıkla karşılandı. Savaşta mağlup olan Osmanlılar masada kazanmışlardı. Soru 7. Girit Savaşları nasıl bitti? Fazıl Ahmet Paşa'nın en büyük başarısı 25 yıldır sürüp giden ve adeta bir kangrene dönüşen Girit'in fethini tamamlamasıdır. 1645'te Girit'e çıkan Osmanlı kuvvetleri kısa zamanda adanın önemli bir bölümünü ele geçirmişlerse de denizden yardım alabilen ve oldukça kuvvetli bir kale olan Kandiye 25 yıl boyunca kendisini savunmuştu. Gerek imparatorluğun içerisinde yaşanan otorite boşluğu, gerekse Avrupa'nın büyük bir bölümünün Girit'in Osmanlıların eline geçmemesi için Venediklilere yardımları bu savaşı uzattıkça uzatmıştı. Osmanlılarla birlikte hareket eden Fransa bile Venediklilere para, gemi ve insan desteği sağlıyordu. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa'nın ilişkileri eski sıcaklığını kaybetmiş, gerginleşmiştir. Venedik'in denizdeki üstünlüğünü kullanarak Osmanlıların adadaki askerlerine yiyecek ve harp malzemesi göndermelerini engellemesi de savaşın uzamasının sebeplerindendi. Girit'te sürüp giden savaşlar Osmanlı iç siyasetini de etkilemiş, sadrazamlar burada başarı göstermedikleri için uzun süre görevde kalamazken kaptanı deryalar da Venediklilerle yapılan savaşların neticesine göre tayin veya azledilmişlerdir. Venedik'in savaşı yayması üzerine İstanbul'da yiyecek sıkıntısı ortaya çıkmış, halkın huzursuzluğu artmıştır. Bu savaşlar Osmanlı maliyesini de olumsuz etkilemişti. Devlet hazinenin açığını kapatmak için yeni vergiler koyunca aşırı vergi ve idarecilerin suistimalleri halkı yer yer isyan ettirdi ve bazı bölgelerde asrın başında görülen celali hareketleri yeniden başladı. Uzayıp giden Girit Savaşları, Osmanlı askerleri arasında gurbet, ayrılık, kahramanlık temalarının işlendiği, halk edebiyatının çeşitli türlerinin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Fazıl Ahmet Paşa, Avusturya sınırını emniyet altına aldıktan sonra bu meseleyi halletmek için harekete geçti ve sefer hazırlıklarını yaptıktan sonra 1666 yılı Kasım'ında adaya çıktı. Ancak sadrazamın bütün gayretlerine rağmen Kandiye bir türlü düşmüyordu. Venedik'in deniz üstünlüğü, Osmanlı askerlerinin yiyecek ve silah ihtiyacının teminini aksatıyor, adaya başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden takviye askerler geliyordu. Ancak Fazıl Ahmet Paşa bütün olumsuz şartlara rağmen azimliydi. 3 yıl kaleyi muhasara etti. Fransa, papalık ve Malta kuvvetlerinin mağlup edilmesi, ardından da kalenin muhasarasının şiddetlendirilmesiyle Venedikliler artık dayanamayacaklarını anladılar. Barış görüşmeleri başladı ve 6 Eylül 1669'da anlaşma imzalandı. 27 Eylül'de ise Kandiye Osmanlılara teslim edildi. Böylece 25 yıldır sürüp giden savaşlar sona erdirilmişti. Soru 8. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kimdir? Fazıl Ahmet Paşa'nın ölümü 3 Kasım 1676'da olmuştur. Bunun üzerine yerine aynı aileden birisi daha atandı. Köprülü sülalesi adeta bir sadrazam hanedanı olmuştu. Köprülü Mehmet Paşa'nın damadı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadarete getirilmişti. Kara Mustafa Paşa Merzifon doğumlu bir asker çocuğuydu. Babasının 4. Murat'ın Revan seferinde şehit olmasından sonra onu Köprülü Mehmet Paşa himayesine almış, oğullarıyla birlikte büyütmüş, daha sonra da kızıyla evlendirmişti. Merzifonlu'nun sadrazamlığı döneminde Ruslarla savaşılarak Ukrayna'da hakimiyet kurulmak istendiyse de başarılı olunamadı. Merzifonlu'yu tarihte unutulmaz kılan faaliyeti ise 2. Viyana Seferidir. Bu seferde uğranılan bozgun sonrasında Kara Mustafa Paşa idam edilirken Köprülü ailesinin diğer fertleri de devlet hizmetlerinden uzaklaştırıldı. Viyana bozgunundan sonra 16 yıl süren savaşlar iki köprülünün devlet otoritesini tesis ederek yeniden ayağa kaldırdıkları Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden büyük bir buhranı sürüklemişti. Soru 9. Fazıl Mustafa Paşa ve amcazade Hüseyin Paşa'nın sadrazamlıkları nasıl geçti? Viyana bozgunu Köprülü ailesinin itibarına büyük bir darbe vurmuştu. Ancak 2. Süleyman, Avusturya karşısında mağlubiyetlerin artması üzerine 25 Ekim 1689'da Köprülü Mehmet Paşa'nın küçük oğlu Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Yeni sadrazam, orduyu yeniden düzenleyerek görev yapmayan 30 bin yeniçeriyi askerlikten çıkardı. Devletin ve ordunun üst noktalarına güvenilir ve dürüst kişileri getirdi. Bakırköy yakınlarında Baruthane-i Amire'yi kurdu. Ayrıca eyaletlerde tesis ettirdiği atölyelerde de barut ürettirerek ordunun ihtiyacının karşılanmasına çalıştı. Bütçeyi denkleştirmeye uğraştı. Osmanlı topraklarının önemli bir kısmını işgal altında olması sebebiyle kıtlık ve fiyat artışını ortadan kaldıramadı. Savaş yüzünden düzenin bozulmasıyla servet kazananlar idam edilerek mallarına el konuldu. İç düzenlemenin ardından Avusturya'ya karşı harekete geçildi. Niş, Semendire ve Belgrad geri alındı. Avusturya'ya yardım eden Sırplar, Katolik baskısı sebebiyle yaptıklarından pişman olmuşlardı. Sadrazam onları cezalandırmadı. Bağlılıklarını kazanmak için çaba gösterdi. Belgrad'ın alınmasıyla Tuna savunma hattı yeniden kurulmuştu. Sadrazam 2. Avusturya seferinde Salakamen'de ordusuyla pusuya düştü ve burada 19 Ağustos 1691'de yapılan savaşta alnından vurularak şehit oldu. Onun ölümüyle devletin yeniden toparlanma imkanı ortadan kalktı ve Osmanlıların karşı saldırısı durdu. Onun yaptığı reformlar da aksadı. Köprülü Mehmet Paşa'nın küçük kardeşi Hasan Ağa'nın oğlu olan amcazade Hüseyin Paşa, Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı sırasında amcazade diye şöhret bulmuştu. Viyana bozgunundan sonra bir ara hapsedildiyse de daha sonra çeşitli valiliklerde bulunduktan sonra 1697'de Osmanlı ordusunun Zenta'da yok edilmesinin ardından 13 Eylül 1697'de sadrazamlığa getirildi. 4 Eylül 1702'de padişahın hocası ve devrin Şeyhülislamı Feyzullah Efendi ile olan anlaşmazlığı yüzünden istifayla son bulan 5 yıllık sadaretinde önemli icraatları oldu. Viyana bozgunundan sonra 16 yıl süren harpleri Karlofça Antlaşması ile bitirip devletin toparlanması için çalışmalara başladı. Kudüs ve Basra taraflarında devlet otoritesini yeniden kurdu. Akçenin içindeki gümüş oranını arttırarak paranın değerini yükseltti. Bürokraside ve sarayda çalışanlar arasında bir düzenleme yapılarak yeteneksiz olanlar, işe devam etmeyenler atıldı ve yarım aylıkla emekli edildi. Resmi belgele tarihe atılması zorunluluğu getirilerek iş verimliliğinin arttırılmasına çalışıldı. Amcazade halkı da ihmal etmedi. Savaş zamanı vergilerinden dolayı hazineye borçlu olanlar affedildi. Geleneksel vergiler yeniden düzenlendi. Savaş sırasında hazineye para aktarabilmek için fiyatları artırılmış olan kahve, tütün, yağ ve sabun gibi maddelerdeki vergi oranları azaltıldı. Böylece halkın en çok kullandığı temel maddelerin fiyatları önemli ölçüde düşürüldü. Toprağını terk edenlerin geri dönmesi için vergi muafiyeti sağlandı. Boş kalmış arazinin şenlendirilmesi için imparatorluğun birçok yerinde aşiretlerin toprağa yerleştirilmesine çalışıldı. Timarlı sipahi sisteminde aksayan noktalar yeniden düzenlendi. Kapı kulu ocağı yeni baştan elden geçirilip görevlerini yapamayan ocaktan atıldı. Yerlerine de Anadolu'dan insanlar getirildi. Karlofça Antlaşması'ndan önce 70 bine ulaşan Yeniçeri sayısı 34 bine, 6 bin olan topçu sayısı da 1250'ye indirildi. Kaptanı Derya, Mezamorta, yarı ölü, Hüseyin Paşa'nın yardımı ile donanmayı yeniden düzenledi. Osmanlı donanması kürekli gemilerden kalyona geçti. Donanma kanunnamesi çıkarıldı. Donanma her biri bir derya beyi komutasında filolara bölündü. Hiyerarşik bir düzenleme yapılarak boşalan kadrolara silsile sırasıyla tayinler yapıldı. Deniz Topçu Birliği geliştirildi. Soru 10. Köprülü sülalesinden daha sonra hangi devlet adamları çıktı? Amcazade Hüseyin Paşa'dan sonra da Köprülü sülalesinden birçok devlet adamı çıktı. Köprülü ailesi Çandarlılarla birlikte Osmanlı tarihinde en çok sadrazamı çıkartmış ailedir. Köprülü ailesinden 6 sadrazam çıkmıştır. Yukarıda bahsettiklerimizden başka Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu Numan Paşa 16 Haziran 17 Haziran 1710 tarihleri arasında 2 ay sadrazamlık yaptı. Köprülü sülalesinden daha sonra sadrazamlığa ulaşamasalar da birçok paşa ve devlet adamı çıktı. Fazıl Mustafa Paşa'nın diğer oğulları Abdullah Paşa, Esat Paşa, Numan Paşa'nın oğulları Hafız Hacı Ahmet Paşa, Abdurrahman Paşa, Mercifonlu Kara Mustafa Paşa'nın oğlu Maktuzade Ali Paşa ve kızından torunu Kaymak Mustafa Paşa bunlardandır. 20. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğinin önemli isimlerinden ve Demokrat Parti'nin kurucularından Fuat Köprülü de bu ailedendir. Ancak onun gerçek Köprülü olup olmadığı Ali Emiri ile aralarında bir tartışma konusu olmuştur. Bibliografya. Ziya Akkaya, Vecihi, Devri ve Eseri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doktora Tezi, Ankara 1957. Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekainamesi, Tahlil ve Metin, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993. İsazade Tarihi, Metin ve Tahlil, hazırlayan Ziya Yılmazer, İstanbul 1996. Ertuğrul Oral, Mehmet Halife, Tarihi Gılmani, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 2000. Nuri Adiyeke, Hikayet-i Azimet-i Seferi Kandiye, Ege Üniversitesi, Yüksek Lisans Sesi, İzmir 1988. Giriş Savaşları ve Birleşik Hristiyan Orduları, Türkler 9. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Ankara 2002, sayfa 738-745. Giriş seferine konulan nokta, Kandiye'nin fethi ve psikolojik sonuçları. 13. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2002, sayfa 153-162 arası. Ahmet Refik, Köprülüler, İstanbul 1331, Felaket Seneleri, İstanbul 1332. M. Münir Aktepe, Mustafa Paşa, Merdifonlu Kara, İslam Ansiklopedisi 8, 736-738. sayfalar. Amcazade Hüseyin Paşa, TDB İslam Ansiklopedisi 3, 8 ve 9. sayfalar. Zeynep Aycibin, 17. yüzyıl sadrazamlarından Köprülüzade Mustafa Paşa, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2001. M. Cavit Baysun, Mehmet 4, İslam Ansiklopedisi 7, 915-923. sayfalar. Faruk Bilici, 17. yüzyılın ikinci yarısında Türk-Fransız ilişkileri, Gizli Harpten Objektif İttifaka, Osmanlı 1, Ankara 1999, sayfa 480-492 arası. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun iki savaş anatomisi, Saint-Gaud ve Kandiye. 13. Türk Tarih Kongresi. Ankara 2002. Sayfa 139-152 arası. Joseph Bilaşkoviç. Sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın Ersek-Kujvar bölgesindeki vakıfları. Tarih Enstitüsü Dergisi 9. İstanbul 1978. Sayfa 293-344 arası. Mustafa Cezar. Mufassal Osmanlı Tarihi 4. İstanbul 1960. Vahit Çabuk. Köprülüler. Ankara 1988. İsmail Hami Danişment. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 3. İstanbul 1972. Eckehard Eickhoff. Denizcilik Tarihinde Kandiye Muharebesi. Çeviren Mihin Eren. Atatürk Konferansları 1964-1968 arası. Ankara 1970. Akdeniz'deki Osmanlı Deniz Cephesi. 16-18. Yüzyıl. Osmanlı 1. Ankara 1999. Sayfa 384-391 arası. M. Tayyip Gökbilgin. Köprülüler. İslam Ansiklopedisi 6. 892-908. Sayfalar. Ersin Gülsoy. Girit'in fethi ve adada Osmanlı idaresinin kurulması. 1645-1670 yılları arası. İstanbul 2004. Osmanlı idaresinde Kandiye ve şehrin ilk sakinleri. Anadolu'da tarihi yollar ve şehirler semineri. İstanbul 2003. Sayfa 99-131 arası. Osmanlı tahrir geleneğinde bir değişim örneği. Girit eyaletinin 1650 ve 1670 tarihli sayımları. Pax Ottomana, Studiis in Memoriam, Profesör Doktor Necat Göyünç. Ankara 2001. Sayfa 183-203 arası. Kandiye, TDV İslam Ansiklopedisi 24. Sayfa 303-305 arası. Fevzi Kurtoğlu. Türklerin Deniz Muharebeleri. Girit'in Fethi 2. İstanbul 1939. Orhan F. Köprülü. Kandiye'de Köprülülere ait kitabeler. Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya armağan. Ankara 1976. Sayfa 487-494 arası. Hüseyin Paşa Amcazade. İslam Ansiklopedisi 5. 647-650. Sayfalar. Sen-Gothar Muharebesi. Atase Yayını. Ankara 1978. Stanford J. Shaw. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye 1. Çeviren Mehmet Armancı. İstanbul 1982. M. A. Peter Stepanek. Ditavatrok ve Vasvar Antlaşmaları arasında Orta Avrupa'da Osmanlı siyaseti. Çeviren Ramazan Kılınç. Türkler 9. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca. Ankara 2002. Ahmet Şimşirgil. Kızıl Elma'nın Muhafızları. Türklük Araştırmaları. Sayı 11. İstanbul 2002. Sayfa 71-99 arası. İ. Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi 3. Ankara 1988. Fehmi Yılmaz. The Life of Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa and His Reforms. 1637-1691 yılları arası. Osmanlı Araştırmaları 20. İstanbul 2000. Sayfa 165-221 arası.